Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 15. Ayrım. 9. Bölüm. Gösteri devam ediyordu. Eve tabağındaki renk ve şekillerin sanatsal yapısı altında gizlenen yemeklerin ne olduğunu seçmeye çalıştı. Eve'in yanında birdenbire beliren Mavis, yemek yemeyecek kadar heyecanlı görünüyordu. Leonardo'nun tasarımları müthişti, değil mi? Diğerleri onunkilerle boy ölçüşemez. Rourke, o sırt dekolteli kırmızı numarayı Dallas'a mutlaka almalısın. O renk ona gitmez. Kocaman eliyle Mavis'in iki elini de tutan Leonardo, Eve baktı. Altın tonundaki gözleri sevgi ve huzurla parlıyordu. Sekoya ağacı gibi iri yapılı bir vücudu, okulun ilk günü yaklaştığı için gergin olan 6 yaşındaki bir çocuğu andıran bir kalbi vardı. Aslında Mavis'in de kibarca belirttiği gibi, gösteriden önceki gerginliğini biraz atmıştı. Şimdi ise yeşil saten. Rourke'a bakarak utangaç bir şekilde gülümsedi. İtiraf ediyorum, bunu tasarlarken kafamda Eve'in hayalini kuruyordum. Bu renk ve kesim tam ona göre. O halde o elbiseyi alması gerek, değil mi Eve? Tabağında et veya et benzeri bir şey olup olmadığını araştırmakla oldukça meşgul görünen Eve sadece homurdandı. Bu tavuk buraya gömülmüş mü sizce? Rourke ona, bunlar sanatçı mutfağı eseri derken ona cips şeklinde doğranmış patates kızartması verdi. Bu tarz mutfaklarda estetik tadın önüne geçebilir. İleri uzanarak Eve'i öptü. Eve giderken pizza alırız, merak etme. İyi fikir, biraz etrafta dolanayım. Bakayım Mira buralarda mı? Belki de karıştıracak bir şeyler bulurum. Ben de seninle geleyim. Rourke kalktı, Eve'in sandalyesini çekti. Güzel, çok güzel bir gösteriydi Leonardo. Özellikle o yeşil şeyi çok sevdim. Leonardo, Eve'e gülen gözlerle baktı. Daha sonra yanaklarından öpmek için Eve'i aşağıya çekti. Eve oradan uzaklaşırken Mavis'in kıkırtısı geldi kulaklarına ve Leonardo'ya kutlama yapmaları gerektiğini söyledim. Beyaz örtülerle donatılmış masalar ve gümüş şamdanlar balo salonunun her yerine yayılmıştı. Gösterişli tavandan sarkan 6 büyük avize sessiz gümüşü ışıkların içine süzülüyordu. Görevli garsonlar ortalıkta dolaşıyor, kadehleri şarapla dolduruyor, boş tabakları büyük bir koreografi içinde topluyorlardı. Eve, su gibi dağıtılan bu içkilerin birkaç kişinin dilini çözdüğünü fark etmişti. Müziğin seviyesi şimdi daha yüksekti ve kahkahalar ortalığı çınlatmaya başlamıştı. Masadan masaya gezmek oldukça popüler bir spordu. Eve, masaların arasında dolaşırken yemek yiyenlerin birçoğunun yemeği beğendiğini ama kimsenin yemediğini fark etti. Eve Rourke'a, ''Bu da ne böyle? Aynı tabaktan 5.000, 10.000 tane?'' diye sordu. ''Gerçekten biraz fazla. Her taraf ne kadar düzenli? Bak, Mira şurada, pencereden dışarıya bakıyor.'' Kısa bir süreliğine durmuş olmalı çünkü kocası onunla birlikte değil. Peşinden gideceğim. Ben birkaç tanesiyle samimi olmaya çalışırken sen de benim yerime insanlarla konuşur musun? Seve seve ama sonra seninle bir kere dans etmek istiyorum Eve sevgilim. Pizzam da biberli olsun. Eve güldü ve Rourke onu öptüğünde bütün gözlerin ona bakıyor olmasına aldırmadı bile. Her ikisini de gerçekleştirmek için gidiyorum öyleyse. Fazla gecikmem. Mira'nın çıktığı kapılara yöneldi. Görkemli fuayenin arasından geçti, kadınlar salonunu aramaya koyuldu. Şık, siyah-beyaz takım elbiseli gözetmenin yardım etmek veya bir işe yaramak için ortalarda dolaştığı giyinme odasını avizeler aydınlatıyordu. Gül rengindeki uzun tezgahta hepsi teker teker aydınlatılmış, bir düzineden fazla parlak ayna, düzenli ve geniş bir biçimde sıralanmış, kokulu dekoratif şişeler duruyordu. Ayrıca tek kullanımlık fırçalar, taraklar, saç jöleleri, spreyleri ve cilaları da göze çarpıyordu. Bayan misafirlerden biri dudak boyasını veya başka bir malzemesini unutmuş ya da kaybetmişse, ortalarda dolaşan o adam büyük bir memnuniyetle duvardaki dolabı açıp bütün malzemelerdeki en popüler markaları geniş bir yelpaze içinde misafire sunmaktan büyük bir keyif alırdı. Mira, tezgahın sonunda üzeri kumaşla kaplanmış sandalyelerden birinde oturuyordu. Etrafındaki ışıklar yansın diye aynasını açmıştı. Zaten makyajını tazelemesi gerekiyordu. Eve, Mira'nın solgun göründüğüne kanaat getirdi. Solgun ve mutsuz görünüyordu. Birdenbire kendini huzursuz ve zorla içeri girmiş gibi hissetti. Tam odadan geri adım atıyordu ki, hareketini fark eden Mira o tarafa döndü ve gülümsedi. "Eve, senin burada olduğunu duydum az önce." "Seni az önce görmüştüm." Eve, dizilmiş sandalyelerin arasından yürümeye başladı. Ama sonra gösteri başladı ve birbirimizi kaybettik. "Evet, eğlenceli bir gösteriydi. Bazı hoş parçalar vardı ama itiraf etmeliyim ki Leonardo'nun bu konuda hala eşi benzeri yok. Giydiğin şey onun tasarımlarından biri mi?" Eve eteklerine baktı. "Evet, tam bana göre sade ve güzel elbiseler yapıyor. Ne istediğini biliyor." Birdenbire Eve'in ağzından "Sen üzgün gibisin" sözleri dökülüverdi ve şaşkınlıkla Mira'nın gözleri kocaman açıldı. "Bir sorun mu var?" "İyiyim. Sadece biraz başım ağrıyor, o kadar. Kalabalıktan uzaklaşmak istedim biraz." Konuyu kapatmak için aynasına döndü ve rujunu tazelemeye başladı. "Seni az önce görmüştüm" diye yineledi Eve. "Cagney ile konuşuyordun. Ya da o mu seninle konuşuyordu? Cagney seni üzdü. Ne oldu?" Mira'nın cevabı, "Burası görüşme odası değil Eve" oldu. Eve bu cevap karşısında birden ürperdi. Bunu gören Mira kırgınlıkla gözlerini kapadı. "Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. İsteyerek olmadı." "Ben üzgün değilim. Ben sadece rahatsız oldum ve bunu kimseye belli etmediğime de çok emindim." "Ben eğitimli bir gözlemciyim, unuttun mu?" Eve bunu söylerken gülümsemeye çalışmıştı. "Sen hiçbir zaman kötü görünmezsin. Her zaman harika görünürsün" diye sürdürdü sözlerini. "Gerçekten mi?" Alçak sese gülen Mira, aynada kendi yüzüne odaklandı. Kırışıklıklarını fark etti. Kadın gururu, kırışıklıkları her zaman fark eder diye düşündü. Eve gibi, karşısındakini pohpohlayan ve sinirlerini yatıştıran bir kadını tanımanın mükemmel bir şey olduğunu düşündü. "Acaba bir salon tedavisi uygulasam mı?" diye düşünüyordum ben de. "Ben sadece senin nasıl göründüğünden değil, davranışlarından da bahsediyorum. Bugün seni ele veren davranışların oldu. Eğer kişisel bir mesele ise ben burnumu sokmam. Ama eğer Cagney ve dava ile ilgili bir şeyse bilmek istiyorum. Aslında her ikisi de. Colin eski bir arkadaşım. Bir zamanlar ilişkimiz arkadaşlıktan biraz öteydi." "Aa!" Komik bir şekilde utanan Eve çantasını açtı. Çantasına rozeti ve silahından başka bir şey koymadığını fark etti. Çantasını kapattıktan sonra pudra fırçasını aldı eline. "Tabii bu çok uzun zaman önceydi. Daha ben kocamla tanışmamıştım bile. Yıllar geçti ama biz çok yakın olamasak da arkadaş kaldık. İnsanlar değişiyor, biliyorsun. Ama bizim bir hikayemiz var Eve. Benden davaya danışmanlık yapmamı istediğin zaman bu konuyu gündeme getirmenin gereksiz olduğuna inanıyordum. Hala da gündeme getirmem mesleki açıdan. Ama kişisel açıdan bakacak olursak bu benim için çok zor. Bak, eğer anlatmak istemezsen..." "Hayır, anlatmak istiyorum. İşte Colin'e daha önce söylediğim de buydu. Senin soruşturmandan dolayı çok üzgün. Sen davayı sonlandırana dek o ve onun gibi birçok cerrah şüpheli sayılacak. Colin de benden ona benim bulgularımı ve seninkileri aktarmamı, eğer bunu yapamayacaksam davadan istifa etmemi istedi. Ona gizli bilgileri ulaştırmanı mı istedi yani?" "Bu kadar açık söylemedi tabii ki," dedi Mira sert bir tavırla ve Eve'le yüz yüze geldi. "Beni anlamak zorundasın. Onun için ve onunla çalışan insanlara karşı kendini sorumlu hissediyor. Bütün yetkiler onda ve bu da taşıması ağır bir yük. Hiçbir arkadaşın senden kendi ahlaki değerlerini sorgulamanı isteyemez." "Belki de haklısın ama şu anda çok ağır bir stres altında. Bu olay bizim arkadaşlığımızı tam olarak bitirmese de zedeleyebilir." "Üzgünüm, daha da üzüleceğim ama ben de bunun yükünü taşıyorum." Daha sonra derin bir nefes aldı. "Aslında sana şu an verdiğim bilgiye dayanarak profilleri hazırlayacak başka birini bulmamı isteyebilirsin benden. Eğer yapmak istediğin buysa kararını saygıyla karşılarım." Eve fırçayı yerine koydu. Mira'nın sıkıntılı gözlerine baktı. Senin için yarın daha fazla bilgiye sahip olacağım. En geç bir dahaki haftaya kadar bana bir profil verebilirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben en iyisini istiyorum, o da sensin. Mira'nın sessiz gözlerinin yaşlarla ıslandığını görünce sinirleri boşaldı. Luis Di Matto hakkında ne biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum. Soğukkanlı olmak için çabalamakta olan Mira, dudak boyasını kılıfına geçirdi. Luis her zaman kendi çizdiği yolda ilerler. Geleceği çok parlak, kendini mesleğine adamış bağımsız fikirli biri. Ona güvenebilir miyim? Mira neredeyse tamamen refleks sonucu evet diyordu ki kendi kişisel duygularını bir kenara bıraktı. Güvenebileceğine inanıyorum ama söylediğim gibi onu yeterince tanımıyorum. Tamam. Yapmamı istediğin başka bir şey var mı? Hayır, ben galiba bu sessizlik içinde biraz daha otursam iyi olacak. O halde ben içeri gidiyorum. Eve arkasını dönmüş çıkarken geri döndü. Mira, olay Cagney'in aleyhinde gelişmeye başlarsa bununla baş edebilecek misin? Olay Cagney'in aleyhinde gelişmeye başlarsa o benim tanıdığım adam değil demektir. Bir zamanlar sevdiğim adam. Evet, bununla baş edebilirim Eve. Eve başıyla selam verip Mira'yı yalnız bıraktığında Mira gözlerini kapadı ve kendine ağlayıp rahatlaması için zaman tanıdı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177. Devamı 16. ayrımda.